Ayrım 60.
1. Teolojik düşünüş ve evrendeki olguları ard arda oluşun değişmez yasalarının değil de canlı ve zekalı varlıklarının istençlerini yönettiğine inanır. Bu düşünüşün en ilksel şekli olan fetişizm bütün var olanları canlı sayar. Teolojik düşünme biçiminin ikinci basamağı olan polietizmde yani çok tanrıcılıkta görülmeyen varlıklar kabul edilir. Bunlardan her biri nesneleri olayların belli bir bölümüne hükmeder. Gelişmenin üçüncü basamağı olan monoteizmde tek tanrıcılık, bir sürü tanrı tek bir tanrıda kaynaşıp birleşmişlerdir. Bu tek tanrı hem evreni yaratmıştır hem de burada bütün olup bitenleri aralıksız olarak yürütmektedir. Gerektiğinde kendisini yaratmış olduğu düzeni mucizelerle bozabilir diye düşünür. 2. İnsan düşüncesinin gelişimindeki ikinci basamak olan metafizik dönemde bundan önce kişi diye tasarlanan tanrılar ve bunların istekleri, öfkeleri, soyut kuvvetler, güçler, gizli nitelikler kılığına girerler. Örneğin driade yerine ağacı oluşturan bitkisel ruh, hayat gücü geçer. Driadeler, Yunan mitolojisinde ağaç perileri, yarı tanrı varlıklar, belli ağaçlarda yaşarlar ve bu ağaçlarla bile ölürler. Ağır cisimlerin düşmesi, bunların doğal yerlerini bulmak yolunda bir çabaları diye anlaşılır. Doğanın kendisine bir sürü eylem nitelik yüklenir. 3. İnsan düşüncesi gelişmesinin üçüncü basamağına pozitif düşünme biçimine ulaşınca metafizik düşünüş anlaşılmaz, kavranılmaz kendi dimdiklerin, bu birer gerçek sayılan soyutlamaların sözde şeyleri oldukları görülür. Şimdi metafizik düşünüşteki güç, hayat gücü yerine fenomenlerin yasası, etkin neden yerine de koşul kavramı geçer. Demek ki Auguste Comte için insan düşüncesindeki teolojik ve metafizik düşünüşlerden geçerek sonunda pozitif görüşe vardıran ilerleme, fenomenlerin kesin yasallığı, fenomenlerin birbirlerinin ardından hiç bozulmayan bir zorunlulukla geldikleri bilgisine toplanmaktadır. Başka bir deyişle insan bilgisinin olgunlaşması bu anlayışa doğru, fenomenlerin yasalı oldukları anlayışına doğru bir ilerleyiş olarak görünmüştür. Bilimlerin her biri de sözü geçen bu gelişmeyi geçirir, her biri teolojik, metafizik dönemleri arkada bırakarak pozitif duruma ulaşır. Ama hepsi aynı zamanda değil. Her bilim özelliğini ve bilimlerin bütünü içindeki yerine göre erken ya da geç olarak pozitif döneme varır. Auguste Comte'a göre bilimler konularının soyutluk ve somutluluk derecelerine göre aralarında sıralanırlar. Bu sıralamalarda soyut bilimler somut olanların temeli ve ön koşuludur. Çünkü soyut bilimlerin işlediği konular her alanda karşımıza çıkan basit doğa olguları ya da fenomenlerdir. Somut bilimlerin konusu ise bu yalın formların az ya da çok karmaşık olan kombinezonlarıdır. Onun için somut bilimlerin tutumları öyle pek kolayca kavranmaz. Yasaları da pek öyle basit değildir. Üstelik her somut bilimin kendine göre yasaları vardır. Ama bunlar soyut bilimlerin yasaları üzerine kurulmuştur ve ancak bunlarla birlikte kapalı bir sistem olurlar. En geniş temel bütün bilimlerin en soyutu aritmetiktir. Bu genel sayı bilgisidir. Bunu uzay bilgisi olan geometri izler. Bunun ardından da sırasıyla mekanik, kimya, biyoloji ve en sonunda da sosyoloji gelir. Auguste Comte bilimsel sosyolojiyi asıl kendisinin kurmuş olduğu kanısındadır. Sosyoloji adını da koyan kendisi. Bilimlerin bu sınıflamasında psikoloji yok çünkü Auguste Comte'a içe bakış ve bilinci çözümlemeye dayanan psikolojinin olamayacağı düşüncesindedir. Biz yalnız fenomenleri algılayabilir ya da gözleyebiliriz. Algımızı ise algılayıp gözleyemeyiz. Bağımsız bir bilim olarak kabul etmediği psikolojiyi Auguste Comte biyoloji ile frenoloji arasında paylaştırır. Bilimlerin sıralanmasında baş yeri olan sosyolojinin yasaları aynı zamanda insanlık tarihinin yasalarını da yansıtır. Burada yine üç hal yasasıyla karşılaşırız. İnsanlık siyasi, hukuki ve sosyal gelişmesinde de teolojik, metafizik ve pozitif evrelerden geçmiştir. 1. Yürürlükteki hukukun tanrısal köklü olduğu, var olan kurumları tanrının istemiş olduğu inancı feodalite döneminde teolojik düşüncenin özelliğidir. 2. Bitimsiz olarak geçerli diye düşünülen soyut bir doğal hukuka dayanmak da metafizik düşünmenin karakteristiğidir. 3. Kültür alanında pozitif evre, sözde tanrısal olan ya da soyut doğal hukuktan sayılan yasalar yerine sosyal olaylara güden, yöneten etken olarak bilimin, bilen kişilerin otoritesi geçirildiğine başlamış olacaktır. Gerçeğin pozitif devletinde filozoflar ya da sosyologlar egemen olacaktır, Platon'un ideal devletinde olduğu gibi. Yalnız Auguste Comte'un bir lonca hareketinde toplanacaklarını tasarladıkları bu filozof ya da sosyologlar asıl hükümet değildirler. Bunlar salt moral ve entelektüel nitelikte olan bir otorite kuracaklardır. Uyarak, öğreterek, överek ve yererek bu yollarla insanların töreleriyle düşünceleri kesin olarak etkileyeceklerdir. Gençliği yetiştirmekte dış kudretin üstünlüğüne yükselen bu bilginler kadrosunun elinde bulunacaktır. Burada da otorite var ancak bu bilimlerin otoritesidir. Hiç değişmez olan bir genelliğin otoritesi değil. Ama bu çoğunluğa kamuoyuna karşıt bir otoritedir de. Bu fikir otoritesi yanında asıl iktidar belli bir sayıda seçilmiş olan kapitalistlere, bankerler, tüccarlar, fabrikatör ve çiftçilere verilecektir. Halk istencini temsil eden herhangi çeşitten bir parlamento olmayacaktır. tek denetleme organı o bilginlerden kurulmuş olan kuruldur. Olmakta olan gerçeğin toplumunda bilim ile ekonomik başlıca güçler olacaktır. Bunların birbirleriyle kenetlenmeleri devletin organik birliğini sağlayacaktır. Auguste Comte'un bu dünya görüşü de yine onun tarih felsefesiyle içten bir yasa yüzünden insanlığın gelişmesinin bir takım evrelerden geçtiği anlayışıyla bağlantılıdır. Çünkü teolojik ve metafizik dönemlerden geçerek pozitif döneme doğru giden ilerlemeye askeri bir rejimden bir endüstri rejimine geçişle paralel olarak yürümüştür. Dolayısıyla bu ilerlemede kılıcın aristokratların egemenliği yerine gittikçe endüstri patronlarının egemenliği geçmektedir. Ancak bu güçlü patronların gördükleri işlerin bütününün yararına, insanlığın ilerlemesinin yararına olmasını bilginlerden kurulu olan o manevi organ sağlayacaktır. Auguste Comte felsefenin temel eğilimine göre insan birey olarak tarihi yapmaz, tersine insanın kendisi kendi iç yasallığına göre yürüyüp giden tarihi değiştirmenin bir ürünüdür. Tarihte olup bitenlerin taşıyıcısı insanlıktır. İnsanlıkta tek insan arasında ilgi, dalga ile ırmak arasındaki ilgi gibidir. Bu anlayıştan da ahlak bakımından insanın kendini tamamıyla insanlığa vermesi, yani altruizm, özgecilik bir sonuç olarak çıkar. Auguste Comte için altruizm ahlakın temelidir. Onun için eğitim ile, anlaşılma ile, başka yollarla altruizmi insanların ruhuna yerleştirmiş görmek ister. Auguste Comte'un özgeciliğe dayanan ahlak öğretisini içten ilgili olduğu sosyoloji ile bağlılığı çerçevesinde biraz yakından görmeye çalışalım. Pozitif felsefenin gerçekleştirmeyi göz önünde bulundurduğu başlıca bir amaç olan pozitif bir kültür bilimini kurmaktı. Nasıl doğa bilimi Rönesans'tan beri olan gelişmesinde doğanın yasalarını öğrenip insanoğluna doğaya egemen olmanın yolunu açmışsa, bunun gibi kültür dünyasının fenomenlerini araştırıp bunların yasalarını bulacak bir kültür bilimi de kültür alanına, dolayısıyla tarihin girişine egemen olacaktır. Bilmek önceden görebilmek içindir. Önceden görebilmek de düzenlemek içindir. Auguste Comte'un kendisinin de bir kısmını yaşadığı Fransız devriminin büyük sarsıntıları karşısında böyle bir düzenlemeye de gereksinme vardı. Bilgi yoluyla kültür alanını düzenlemek demek Fransız devrimi çeşidinden sarsıntıları bundan böyle önlemek de demektir. İşte böyle bir kültür bilimine de Auguste Comte kendisi sosyoloji adını koymuştur. Ana yapıtı olan 6 cildi Cours de Philosophie Positif'in yapıtın yazarından çoğunu kapsayan son 3 cildinde Auguste Comte sosyolojisinin konusunu inceler. Bu konunun içine psikolojinin önemli bir kısmı, bütün iktisat, ahlak ve tarih felsefesi de girmektedir. Yani geniş ölçüde bir kültür bilimi. Sosyolojinin bir sosyal statik bir de sosyal dinamik bölümü var. Sosyal statik toplumun duran, değişmeyen varlık koşullarını inceler. Sosyal dinamik ise toplumun ilerleyip giden gelişmesinin incelemesine konu yapar. İlkinin temel idesi düzen, ikincisinin ilerlemedir. Sosyal statik ile dinamik birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Çünkü düzen ile ilerleme birbirlerini karşılıklı olarak gerektirirler. Sosyal statik bakımından toplum bir bütündür ve bu bütünün öğeleri içten birbirleriyle karşılıklı etki halindedir. Öyle ki bunlardan biri değişti mi ötekiler de az çok bir değişikliğe uğrarlar. Örneğin politik ve toplumsal yapı içinde bulunulan uygarlığın bütünüyle sıkı bir bağlantı halindedir. İdeler ve töreler ile kurumlar arasında içten ilgiler, karşılıklı etkiler vardır. Ahlakı Auguste Comte büyük kısmıyla sosyal statik içine yerleştirir. Ahlakın yasaları insan hayatındaki dayanışmayı dile getirirler. İnsanlar toplumsal içgüdülerine uyunca dayanışmayı buluverirler. Toplumsal hayatın kökü insanın öteki insanlarla beraberliğinden bir çıkar gözetmesinde, bu bakımdan bir hesaba dayanmasında aranmalıdır. Beraberliğin yararlı olup olmayacağı ancak sonradan anlaşılabilir. Kişisel hesaplardan bağımsız olan bir içgüdü toplumsal yaşayışın köküdür. Her yerde olduğu gibi burada da duygu bilgiden önce gelmektedir. Ancak insan toplumunun başlangıçlarında bencil eğilimler toplumsal altruist eğilimler karşısında ağır basıyorlardı. Gerçi bencil yönümüzde büsbütün ezilmemeli ama asıl ağır basan özgeci duygular olmalı. Bunu da zeka ile sempatinin boyuna ilerlemesi sağlayabilir. Sempatiyi zekanın bencilliğin, egoizmin hizmetinde olmaktan kurtarır, zeka da toplumsal dayanışma bakımından görüşü keskinleştirir. Yalnız ve tek başına olan insan Auguste Comte'a göre bir soyutlamadır. Toplumsal birim ailedir. Ailede sosyal organizmanın özelliğini gösteren ilk davranışlar belirir. Aile en açıdan bir topluluk, bir birleşmedir. Ama bir ortaklık değildir. Birey burada kendini aşmayı öğrenir. Aileden daha büyük topluluklar bir iş bölümüne göre birlikte çalışan insanların birbirlerini tamamlamalarına dayanırlar. Ailede sempati hüküm sürer. Daha büyük topluluklarda ise başlıca entelektüel yetenekler düzeni sağlar. Düşüncede bir beraberlik de toplum için mutlaka gereklidir. Yalnız çıkarlarda ortak olmak ya da sempati ile doğrudan doğruya bağlanmış olmak yetmez. Ahlak alanında en yüksek ide insanlık idesidir. Orta çağ kapandıktan sonra her endüstrinin hızla gelişmesinden beri proletaryanların sosyal sistemle kaynaşamadıkları kanısındadır Auguste Comte. Böyle bir kaynaşma insanın kendisini büyük bir bütünde çalışan bir işçi diye duyumlamasıyla olabilir. Günün birinde pozitif eğitim böyle bir duyguyu getirince, her çabanın toplum için bir önemi, bir anlamı olduğu bilincini yerleştirince, en aşağılık bir iş bile bu soylu sayılacaktır. Toplumda karşılaşılan güçlüklerin en çetinleri politik olanlar değil, moral olanlardır. Bunlar da ancak ideler ve törelerin etkisiyle giderebilir. Kant ödev kavramını hak kavramından pek üstün sayar. Bu görüşünde Fransız devriminde kişinin haklarını aşırı olarak belirtmeye karşı bir tepki var. Toplumun duran değil kımıldayan yönü olan sosyal dinamiğin temel idesi ilerlemedir ve ilerlemenin düzeni de 3 hale yasasına göre kendini gerçekleştirir. İlerlemenin olduğunu en iyi düşünce alanında görebiliriz. Düşüncenin gelişmesine sosyal politik gelişmeler paralel giderler. Teolojik düşünüş çevresinde siyasi bakımdan askeri bir rejim paraleldir. Nasıl ilk otorite doğal olarak teolojik nitelikteydi ise ilk hükümetler de doğal olarak askeri nitelikteydiler. Bu evrede ancak dış kuvvet insanları bir arada tutabiliyordu. Düşüncenin gelişmesinde ikinci adım olan metafizik hale sosyal ve politik alanda hukukçuların hüküm sürdüğü bir dönem karşılıktır. Burada savaşçı ruhun yerine üretimci bir ruh geçmiştir. Orta sınıf belirmiş, siyasi haklara ulaşmıştır. Bu rejime hakim olan hukukçuların görevi çeşitli istekleri birbiri karşısında sınamaktır. İçinde bulunduğu dönemi Auguste Comte belirsiz, tedirgin bir geçit devri saymaktadır. Etki ve tepkileriyle sürüp gitmekte olan Fransız devrimini metafiziğin kamu hayatında gelip geçici olan bir zafer ulaşması diye anlar. Ona göre günündeki tutucular ile liberaller arasındaki çatışma, gerçekte teolojik ve metafizik düşünme biçimleri arasındaki bir savaştır. Pozitif düşünce henüz ilk belirtileriyle ortadadır. Tam gerçekleşmesi ileride olacak. Düşüncenin pozitif haline sosyal bakımdan endüstri evresi karşılıktır. Bu evrede toplumun düzeni ile iktidarın bölünüşünü üretimci güçler belirler. Burada politik sorunlar yerine artık sosyal sorunlar geçer. Burada proleterler en çok kendilerinin sıkıntısını çektikleri sosyal sorunları siyasi devrimlerin çözemediğini anlayacaklar, pozitif felsefenin çabasına yakınlık duyacaklardır. Pozitif felsefenin istediği gibi onlar da ödevleri haklardan üstün tutarak asıl sosyal denebilecek şu sorunların çözümüne bütün kafalarını yoracaklardır. Herkesi kafasını aydınlatmak fırsatını ve çalışma hakkını sağlamak, bu yüzden proleterler ile pozitif filozoflar arasında doğal bir anlaşma olacaktır. İnsanlığın gitgide daha çok dayanışmaya yaklaştığını tanıtlaması Auguste Comte'a göre ahlak için büyük önem taşır. Bununla yalnız sosyal duygunun güçlenmekte olduğu görülmüş olmuyor, ahlakın önemli bir kısmının dinamik bir temel üzerinde belirlenebileceği de anlaşılmış oluyor. Çünkü ahlak bilgisinin ödevi insana özgü olan niteliklerin gelişmesine yararlı olmaktır. Bu niteliklerle zeka ile toplumsallaşmadır. Comte, insan soyu çevresinde zeka ile sempatinin, altruizmin, toplumsallığın biteviye ilerleyen bir gelişme içinde bulunduklarına, dolayısıyla bireyi tür ile kaynaştıracak ortamın gerçekleşme yolunda olduğuna inanır. Ona göre doğamızın soylu eğilimlerini toplum hayatı boyuna geliştirmektedir. Kötü içgüdüler bir yandan kendimize hakim olmak, öbür yandan da kullanılmamak yüzünden gittikçe cılızlaşmakta ya da toplum düzenine hizmet etmek zorunda bırakılmaktadır. Pozitivist çıkış noktasında Auguste Comte İngiliz filozoflarına bir David Hume'a, bir John Stuart Mill'e yaklaşır. Ama tarihin bireyi belirleyen bir yasası olduğu anlayışında Hegel ile birleşir. Nitekim onun 3 adımlı 3 hal yasası Hegel'in üçlü diyalektik gelişmesini andırır. 19. yüzyılın ilk yarısında Fransa'da da felsefe ilk planda bir tarih felsefesidir. Yalnız Fransa'nın ansiklopedik geleneği bilimdeki sonuçların bir araya getirilmesi eğilimi yüzünden burada tarih felsefesi daha çok doğa bilimini örnek alan toplum ve tarihin bir yasa bilimi şeklini almıştır. John Stuart Mill. Kara Avrupa'sının tarihinde 18. yüzyılın 19. yüzyıla geçiş derin bir kesinti yaratmıştır. Fransız devrimi bu bölgenin sosyal ve politik yapısında büyük sarsıntılara yol açmıştı. Fransa'da krallık yıkılmış, önce İngiliz örneğine göre liberal bir anayasa denenmiş, sonra da hızla Jean-Jacques Rousseau'nun düşüncelerine yönelmiş radikal bir demokrasiyle gidilmiş ve bu son gelişmede kilise ile dine karşı sert bir savaş açılmıştı. Buna karşılık İngiltere Fransız devriminden 100 yıl önce devrimlerini yapıp bitirmişti. Bu arada da bu devrimlerin sonucu olan düşünce, inanma, çalışma özgürlüğüne dayanan liberal anayasa Britanya adasında kök salmak için vakit bulmuştu. Bu yüzden Fransız devriminin getirdiği düşüncelerin İngiltere'deki etkileri öteki Avrupa ülkeleri üzerindeki etkileriyle karşılaştırılırsa elbette öyle pek büyük olmamıştır. Yine bundan dolayı Fransız devriminin sonuçlarından biri olarak Fransa ile Almanya'da ortaya çıkan devrimlere tepkiden reaction, geriye dönüş de İngiltere uzak kalmıştı. Devrimlere tepki düşünce alanında kısmen romantizmle kendini göstermiştir. Romantizm Fransa'da güçlenen Katoliklik ile birlikte inançsızlığa, radikalizme karşı çıkmış, Almanya'da ise daha çok edebiyat ile felsefenin aydınlanma görüşüne karşı bir savaş olarak görünmüştü. Fransız devriminin etki ve tepkilerinden uzak kalabildiği içindir ki İngiltere'de felsefedeki gelişmenin sürekliliği pek bozulmamış, İngiliz felsefesinin 18. yüzyıldaki geleneği 19. yüzyılda da sürüp gitmiştir. Nitekim 19. yüzyıl İngiliz felsefesinin en ileri temsilcilerinden Jeremy Bentham, James Mill ve John Stuart Mill, Locke ile başlayıp David Hume'a ulaşan gelişme çizgisi üzerinde kalmışlardı. Yalnız Hume'un şüpheciliği onu dünyaya ve insan toplumuna psikoloji ve tarih açısından bakan bir gözlemci yapmıştı. Oysa adları anılan 19. yüzyıl İngiliz filozofları 18. yüzyılın bilgi öğretisini, psikolojisini, sosyal görüşlerini, sosyal ütilerizm ve ödomenizm ideali birleştirmişler. Bu ideali politik hayatta etkili kılmaya çalışmışlardır. 18. yüzyıl İngiliz felsefesinde Locke'dan Hume'a varan gelişme 19. yüzyılda özellikle bir baba oğulda James Mill 1775-1836 ile John Stuart Mill'e ileriye götürülmüştür. Bunların her ikisinin de bir Locke ile bir Berkeley ve Hume'da görülen düşünce ve düşündüklerini anlatma bakımından büyük bir açıklıkları, eleştirme ile çözümlemede keskin görüş ve incelikleri var. Karakterlerinde İngiliz düşünce hayatının en iyi geleneklerini de yansıtmaktalar. İnsana karşı pratik sosyal bir sevgi taşırlar. İçinde yaşadıkları zamanın hayati sorunlarını benimseyen, masa başı bilginliğinden uzak çok yönlü bir kültürleri var. İnsanlığın ilerlediği konusunda sarsılmaz bir imserlikleri vardır ama bu kendiliğinden gelmeyen metafizik mistik kuvvetlerin etkisiyle değil de gerçekleşmesi için insan istencine desteklenmesi gereken ve desteklenmeye de değer olan bir ilerleme. Bu baba oğuldan buraya yalnız oğlu John Stuart Mill'i ele alacağız. John Stuart Mill 1806-1873 Londra'da doğdu. Onu doğrudan doğruya babası kendisi okutup yetiştirdi. Babası oğlunun büyük istidadını erken anlamıştı ve yetiştirme işine pek erken başladı. Stuart Mill 3 yaşındayken eski Yunanca, arkasından da aritmetik dersi gördü babasından. Bu arada İngiliz dili de gramerini öğrendi. 8 yaşındayken Latince'ye başladı. Sonra tarih, mantık, iktisat konularında yetişti. Okuyup öğrendiklerini gezintilerinde babasına tekrar edermiş, babasıyla tartışırmış. Daha çocukluğunda edindiği bilgiler sonraki geniş, çok yönlü bilgilerinin temeli oldular. Ama öbür yandan da zekasının küçük yaşlarında böylesine yük altına bırakılması, böylesine tek yanlı eğitilmesi 20 yaşındayken bir ruh krizi geçirmesine, 30 yaşından hayatının sonuna kadar da bir sinir hastalığı çekmesine yol açtı. 1830-40 yılları arasında London and Westminster Review adlı bir dergi yönetti. 1858 yılına kadar East London Company'de bir zamanlar babasının da bulunduğu bir görevde çalıştı. 1863-68 arasında Avan Kamarası'nda Liberal Parti'nin milletvekili olarak bulundu. 1873 yılında Avignon'da, Fransa'da öldü. Yapıtları: Bir Mantık Sistemi Dedüktif ve İndüktif 1843, Politik Ekonominin İlkeleri 1848, Özgürlük Üzerine 1859, Parlamento Reformu Üzerine Düşünceler 1859, Temsili Hükümet Üzerine Düşünceler 1861, Faydacılık 1863, Sir William Hampton'ın Felsefesini İnceleme 1865, Auguste Comte ve Pozitivizm 1865, Ölümünden Sonra Yayınlananlar, Doğa, Dinin Yararları ve Teizm. 18. yüzyılda Locke ile başlayan gelişmeyi 19. yüzyılda özellikle John Stuart Mill'in ileri götürdüğü belirtilmişti. Locke'dan bu yana gelen tutarlı bir empirizmin dediği şuydu: Bizim bütün bilgimiz algı içeriklerimiz arasında belli bir takım ilişkilerin bulunduğunu ileri sürmekten başka bir şey değildir. Bu içerikler de bunların aralarındaki ilişkiler de bize ancak tek tek olaylar halinde, yani uzay ve zamanda olan, burada ve şimdi bulunan şeyler olarak verilirler. Ama bu burada ve şimdi verilmiş olan sonra bilgide, yargıda genel geçerlik planına yükseltilir. Bu anlamında deney bilgimizin tek kaynağıdır. Deney ile uygunluk da bilgimizin doğruluğunun tek ölçüsüdür. İşte Locke'dan beri İngiliz felsefesinde gittikçe daha iyi beliren empirizmin bu ilkeleri Stuart Mill'in ana eseri olan System of Logic'in içinde olduğu gibi hiçbir yerde böylesine sistematik olarak işlenmemiştir. Bu yapıtın başlıca düşüncelerine göre teoloji ve hukuk alanında bir otoritenin belirlemiş olduğu temel önermeleri bir yana bırakacak olursak her tümel nitelikteki önerme bir sıra ve tek tek önermelerin bir toplamıdır. Bundan dolayı da tümel önermeleri çıkış noktası yapan dedüktif mantık, indüktif mantığın varlığını gerekli kılar, onsuz olamaz. İndüktif mantık tek tek gözlemlerden bu temel önermelere nasıl vardığımızı gösterir. Salt düşünce deney olmadan bir şey yapamaz. Örneğin şöyle bir sonuç çıkarmada: Bütün insanlar ölümlüdür, A da bir insandır, A da ölümlüdür de. Bütün insanların ölümlü olduğunu söyleyen birinci önermeyi koymada haklı olabilmem için aslında A'nın da öleceğini kesin olarak bilmem gerektiği besbellidir. Gerçekte A'nın öleceğini bütün insanların ölümlü olmasından çıkarıyor değilim. Tersine tek tek insanların ölümlü oldukları hakkında bir yön deneyim var. İşte bunlardan bu tek insanın da A'nın da ölümlü olduğu sonucunu çıkarıyorum. Bütün insanların ölümlü olduğunu gerçekten bilseydim sonuç çıkarmalara kalkışmazdım. Çünkü o zaman A'nın ölümlü oluşu tümel ölümlü oluş kavramında kapsanmış olurdu. Öyleyse buradaki bu sonuç çıkarma aslında şundan başka bir şey değil. B ölümlü, C ölümlü ve benzeri, A da elbette ölümlü olacak. Demek ki büyük önermesi bir otoritece belirlenmiş olan her tasarım temelinde tek bir halden başka bir tek hali sonuç olarak çıkarma bulunuyor. Bu hem indüksiyon hem de dedüksiyon kendisinden türetildiği sonuç çıkarma formudur. Burada önce indüksiyon ardından da dedüksiyon gelir. Bütün bilgi süreci ilkin iki fenomenin aynı zamanda zamandaş olarak bana kendilerini göstermeleriyle başlar. İkinci defasında bu fenomenlerden birincisi görünürse ikincisini de beklerim. Bu bekleme doğru çıkarsa bu deneyleri bir tümel önermede bir araya toplarım. Yani bütün deneyimlerimi derleyip toplamış olan bunların tümü olan bir önerme kurarım. Bir takım hakkım olmayan genellemelere kalkışmazsam bu önerme içinde derlenmiş olandan fazlasını bana veremez. İşte bundan dolayı her sonuç çıkarım tekilden tekili ya da tekillerden tekilleri sonuç olarak çıkarır. Bu çeşit sonuç çıkarmayı çocuklarda bile buluruz. Elini bir defa yakmış olan çocuk bundan sonra ateşer gördüğünde hep elini çeker. Ama ateş insanın elini yakar gibi tümel bir önermeyi gözünde bulundurduğundan değil, ateşi görmesinin kendisinde hemen bir acı tasarımı uyandırmış olmasından çeker. Hayvanlarda da bu türlü sonuç çıkarmalar var. Yalnız elini yakmış olan çocuk değil, bir yerini yakmış olan hayvan da ateşten kaçar. Buradaki sorun neye inandığımız ya da neye inanacağımızı sanmamız değil de gerçekten neye inanmamız gerektiğidir. Klasik mantıkta bütün dedüktif sonuç çıkarmalar çelişmezlik önermesine dayanır. Bu önermeye göre bir nesnenin hem var olması hem de var olmaması mümkün değildir. Stuart Mill için buradaki olanaksız oluş düşünülemez, tasarımlanamaz demektir. Bu anlama gelir. Başka bir deyişle biz bir şeyin hem var olmasını hem de var olmamasını birlikte düşünemeyiz. Buna göre çelişmezlik önermesinin anlattığı düşünme olanaksızlığı aslında belli bir söze ya da söz dizisine bir anlamı yani bir tasarımı bağlamanın olanaksızlığına geri gitmelidir. Geri kalan bütün olanaklı olamayışlar ya da zorunluluklar bir çağrışım çözümlemeliği ile ilgilidir. Bir çağrışım birçok hallerde deneyce doğrulanırsa, hiçbir deney ona aykırı çıkmazsa bu çağrışım bizim için çözülemez olur. Örneğin matematiğin aksiyomları çelişmezlik önermesine dayanarak bu gibi çözülmez çağrışımlardan oluşmuşlardır. 2 artı 2'nin 5 etmesi olanaksızdır. Çünkü 2 artı 2 4 olmaya çözülmez şekilde bağlıdır ve 2 artı 2'nin aynı zamanda hem 4 hem de 5 olması düşünülemez. Düşünülmesi mümkün değil bunun. Binlerce defa tekrarlanmış, hiçbir defasında da çelişik olmamış deneyin bilgimize sağladığı çevrenin dışında çıkan bir zorunluluk ne matematiğin ne de başka bir bilimin aksiyonlarında var. Deneyler ancak yine deneyle temellendirilebilirler. Bundan dolayı deney biliminin gerçek temeli deney yoluyla belirlenmelidir. Deneye ne dereceye kadar güvenebileceğimizi bize yine deneyin kendisi söylemelidir. Deneyi kendi kendisinin ölçüsü yapmalıyızdır. Bununla birlikte Stuart Mill dedüktif yöntemin önemini büsbütün yatsımaz. Hatta bir bilimde dedüksiyonun yeri varsa bunu o bilimin olgunluğu için bir belirti sayar. Ona göre karmaşık fenomenlerin bilgisinde önce bunların kurucu öğelerini indüktif olarak ayırmalı, sonra bu öğelerin birlikte etkimelerinden neyin oluştuğunu dedüksiyon ile bulmaya çalışmalı, en sonunda da çıkarılan sonuçların gerçekten deneyle uzlaşıp uzlaşmadıklarına bakmalıdır. Buna göre bilgi süreci 3 işlemden kuruluyor. İndüksiyon, dedüksiyon ve verifikasyondan yani doğrulama. Burada dedüksiyonun da yeri var. Ancak bu arada Stuart Mill'in ısrarla belirttiği şu, bütün dedüksiyonlar indüksiyonlara dayanır ve sonuçların deney ile doğrulanması gerekir. Onun bununla demek istediği de deneyde bir temeli olmayan işe başlayıp deney ile doğrulanmadan bir sonuca varmaya kalkan salt düşüncenin olamayacağıdır. Stuart Mill'in bilgi öğretisinin bir özelliği psikolojiye bağlı olmasıdır. Mantığını o babasının psikolojisi üzerine kurmuştur. Böylece psikoloji bütün öteki bilimleri taşıyan temel bilim olmaktadır. Psikolojinin çağrışım yasaları da bütün bilgimizin temel yasalarıdır. Oysa August Comte psikolojiyi bir bilim bile saymamıştır. Deney bilgisi ve yöntemleri üzerindeki incelemeleriyle Stuart Mill, Hume'dan çok Francis Bacon'un izindedir. Onu Bacon'a bağlayan mantığı bilimlerin, doğa ve kültür bilimlerinin hizmetinde bulunan, bunlara yararlı olan pratik bir bilgi kolu, işe yarar bir yöntem öğretisi yapmak istemesidir. Bu eğilimdir. İngiliz filozoflarında genel olarak Kara Avrupası filozoflarının felsefeyi, düşünceyi metafiziğe vardırmak çabası yerine, düşünmenin de, eylemin de pratiğine felsefeyle bir temel kurmak çabasını buluruz. Bu çaba Stuart Mill'de de var. O mantığı işe yarayan pratik bir araç yapmak istemiştir. Aynı eğilimi onun ahlak öğretisinde de bulabiliriz. Stuart Mill'in ahlak öğretisi başlıca görüşlerinde ütülyarist mutçuluğun sistematik kurucusu sayılan Jeremy Bentham'ın 1744-1832 düşüncelerine dayanır. Ütilitarizm, ütilis, yarar demektir. Yararı ahlaki davranış ve eylemin ilkesi yapar. İyiyi yararlı ile bir tutar. İnsan istencinin konusu ancak haz ile acıdır. Hazzı elde etmek ister, acıdan da kaçarız. Böylece insan eylemlerinin değer ve değersizliği için haz ile acı ölçü olmakta, eylemlerin objektif bir ölçüsünün bulunduğuna inanılmaktadır. İşte Bentham, elden geldiğince çok insanın elden geldiğince çok mutlu olması formülünde bu objektif ölçüyü bulmuş olduğuna inanır.